Herkese selam. Hap gibi yakın tarih videolarından birisiyle karşınızdayım. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2008 yılında kapatma davasında nasıl kapatılmadığına ilişkin gerçekleri bir mafya mensubunun çok taze verdiği ifadeler üzerinden anlatacağım size. O ifadelerden yola çıkacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl kapatılmadı? Nasıl çantalar doğrusu para döndü? Atatürkçü olan hatta Ahmet Necdet Sezer'in atadığı üyeler nasıl taraf değiştirdiler? Bunların hepsinin detaylarını bulacağınız bir video olacak. Burada öylesine rakamlar dönüyor ki bildiğiniz 26 katlı iş merkezleri falan gidiyor yani bu işin içerisinde. Melih Gökçek var, Melih Gökçek'in kullandığı bir iş adamı var falan. Hani Tayyip Erdoğan bu kadar şeyine rağmen Melih Gökçek'ten hiç vazgeçmiyor. Oğlu Osman Gökçek'i milletvekili falan yapıyor ya. İşte bunların hepsinin arkasında AKP'ye açılan o kapatma davasında dönen dolaplar var. Bunların hepsinin detaylarını bulacağınız film gibi yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir kapatma davası açıldı. 2008'in başında. AKP'nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle. Ve o dönem pek çok demokrat kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılmasına karşı çıkmıştı. Ben de karşı çıkmıştım o zaman. Çünkü AKP'ye açılması gereken davalar, AKP'lilere daha doğrusu açılması gereken davalar yolsuzluk, suç, uyuşturucu kaçakçılığı, her türlü kriminal hadise, işkence vesaire gibi suç ve suçla ilgili davalar. Çünkü bu bir mafya partisi. Tamamen mafya gibi hareket eden bir düzenden bahsediyoruz, bir rejimden bahsediyoruz. Ama laiklik üzerinden bir kapatma davası açıldı. Ve nihayetinde Adalet ve Kalkınma Partisi kapatılmadı ama ilginç bir biçimde. Anayasa Mahkemesi'nin 6 üyesi partinin kapatılması yönünde oy kullandılar. 5 üyesi kapatılmaması yönünde oy kullandılar. Fakat bir partinin kapatılması için salt çoğunluk yani 7 üyenin kapatma yönünde oy kullanması lazımdı. Ve burada kritik olan üye Serruh Kaleli'ydi. Serruh Kaleli Ahmet Necdet Sezer tarafından Anayasa Mahkemesi'ne seçilmişti. Sezer'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Atatürkçü, milliyetçi, o kadar ki oğlunun ismini Kutay koymuş filan. Dolayısıyla kapatma davasını, sürecini yürüten İlker Başbuğ, dönemin Genelkurmay Başkanı, Orgeneral İlker Başbuğ'un zaten çantada bizim tarafımızda olarak düşündüğü isimlerden bir tanesiydi. Fakat oy kullanma günü geldiğinde diğer tarafa geçti ve o aranan 7 oy bulunamadı. Herkes şok oldu. Çünkü CHP'li biliniyor, Atatürkçü biliniyor, milliyetçi biliniyor ve Ahmet Necdet Sezer böyle biliyorsunuz Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanlığı döneminde o zamanlar üçlü kararnameyle atanırdı üst düzey bürokratlar. Bürokratları, istihbaratçıları gönderip ta kapıcılarına kadar sordururdu filan. Dolayısıyla herkes şok oldu. Fakat orada dönen çantalar oldu. Şimdi Serruh Kaleli nasıl ikna edildi? Sonra emekli olduktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ne konuma getirildi? Oğlu ne konuma getirildi filan? Bu iş nasıl döndü, bu tezgah nasıl döndü? Hangi iş adamını Melih Gökçek kullandı, Serruh Kaleli'yi ikna etti filan? Bunun detaylarına birazdan geleceğiz. Bugünkü videomuzun ana konusu Haşim Kılıç. Haşim Kılıç dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı. Ve Haşim Kılıç'ın bugün daha çok o dönemdeki rolünün ortaya çıkmasını sağlayan konulardan bir tanesi bir mafya mensubunun verdiği ifade. Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanmasından sonra cezaevinde bulunan bir mafya mensubu ki bu böyle zengin de bir mafya mensubu, otelleri, iş yerleri falan var. Bu mafya mensubu savcılığa başvuruyor ve bir ifade veriyor. Bu ifadenin içerisinde dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın damadı geçiyor. Çünkü bu AKP'nin kapatma davasında Haşim Kılıç'ın damadının aniden astronomik biçimde zenginleştiğini görüyoruz. Yine kim eliyle? Yine Melih Gökçek eliyle. İşte Tayyip Erdoğan her türlü puştuğuna rağmen Melih Gökçek'e dokunmuyorsa işte o günlerin sebebi nedeniyle, o günlerle ilgili bildikleri konular nedeniyle ki ben Melih Gökçek'i bilirim, bunların hepsini kayıt altına almıştır Melih Gökçek. Şimdi o mafya mensubunun ifadelerinden bu astronomik zenginleşmelere, ödenen 26 katlı iş merkezlerine filan doğru yavaş yavaş gidelim. Bu mafya mensubunun ismi Erhan Gündüz. Ayhan Bora Kaplan dosyası çerçevesinde ifade veriyor. İfadesinde AKP'nin kapatma davası sürecinde Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Haşim Kılıç'ın damadı Mustafa Çubuk hakkında da bazı bilgiler veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki Haşim Kılıç o dönem Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin tamamı Atatürkçüydüler, işte CHP'ye yakındılar filan. Nasıl oldu da İslamcılara yakın olarak bilinen Turgut Özal'ın atadığı Haşim Kılıç'ı Anayasa Mahkemesi Başkanı seçtiler? Nasıl seçtiler biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan en basit insani duyguları kullandı. Ne diyorum? Para ve kadın. Buna karşı durabilecek pek çok kimse, pek kimse yok açıkçası. Şimdi o dönem Anayasa Mahkemesi'nin binası Ankara Turan Güneş Bulvarı'nda çok eski bir binaydı ve sıkışık olarak yaşıyorlardı. Raportörler, mahkeme başkanlarının odaları küçük, mahkeme üyelerinin odaları küçücüktü vesaire. Haşim Kılıç'ın o başkanlık seçimindeki promosyonu verdiği söz vaadi neydi biliyor musunuz? Beni başkan seçerseniz Anayasa Mahkemesi'ne Ankara İncek'te çok lüks bir yeni merkez yaptıracağım, başkanlık binası yaptıracağım dedi. Bunun sözünü verdi ve o dönemki üyeler de Haşim Kılıç iktidara yakın, yaptırsa yaptırsa bu yaptırır diye Haşim Kılıç'ı Anayasa Mahkemesi Başkanı seçtiler. Ve sonra hakikaten de Ankara İncek'te her bir üyenin 240 metrekare odası olduğu süper lüks bir bina yaptılar. Devasa oda, odanın içerisinde oda, sekreterin odası, bekleme odası, dinlenme odası, o bu 240 metrekarelik odası var. Her bir Anayasa Mahkemesi üyesinin İncek'te çok güzel bir bina yaptılar. Bunun karşılığında Haşim Kılıç'ı Anayasa Mahkemesi Başkanı seçtiler. Şimdi bu Erhan Gündüz, mafya üyesi Erhan Gündüz diyor ki, şimdi Erhan Gündüz diyor ki, ben diyor Anayasa Mahkemesi'nin eski başkanı Haşim Kılıç'ın damadı Mustafa Çubuk'tan bir iş yeri ve bir ofis kiraladım Ankara'daki Titanic AVM'den. Şimdi bakın bu Titanic AVM'nin bulunduğu alan da Melih Gökçek'in kontrolünde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde olan bir alandı. İşte eski Mamak Çöplüğü'nün oraların ıslah edilmesi filan, orada devasa bir Çankaya'nın sırtlarında rant alanı oluştu. Ve Melih Gökçek bu alanı talan etti resmen. Ve burada da Titanic AVM'de yine bu damada verilmiş. Fakat esas büyük verme işine birazdan geleceğim. Ve bu Erhan Gündüz diyor ki burada diyor bu Mustafa Çubuk'la, damat Mustafa Çubuk'la biz samimi olduk diyor. Sonra benim birkaç tane davam vardı yargıdan. Ondan sonra çok büyük ceza gerektiren davalar. Ve bu davaları çözme sürecinde Mustafa Çubuk'la konuştuk. Çünkü Mustafa Çubuk'un karısı da, yani Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın kızı da hakim, devlette görevli bir noktada, üst düzey. Dolayısıyla onun üzerinden bu işleri çözdüğünü söyledi. Sonra bunlar karı koca geliyorlar Erhan Gündüz'ün ofisine ve Erhan Gündüz'ün ifadesine göre bu işi çözmeleri için kendilerine 1 milyon lira para veriyor o dönem. 2016 yılında o günkü kurla 350 bin dolar para veriyor. Sonrasında kendi işlerini, sonra aralar orada bir AVM'nin önünde bir adamı vuruyor bu kişi. Bu adamı vurduktan sonra ilişkileri bozuluyor Mustafa Çubuk'la. Sonra Mustafa Çubuk bu işi halletmiyor. Ve bu mafya mensubu Erhan Gündüz bu ifadeyi verirken Mustafa Çubuk'tan da şikayetçi oluyor. Benim bu kadar paramı aldılar, işimi çözmediler, bu vaatle aldılar falan diye şikayetçi oluyor. Hatta o görüşmede, o paranın verildiği görüşmede şahitler var. Bu şahitlerin de isimlerini veriyor. Belki de bu olayı tamamen de kayıt altına almış. Şimdi ifadelerden kısa bir bölüm okuyalım. Sonra AKP kapatma davasındaki asıl büyük ranta geleceğim. Bunların dışında şahit olduğum konulardan bir tanesi de yukarıda izah ettiğim üzere Titanic AVM'de açmış olduğum sosyete pazarı döneminde eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın damadı olduğunu bildiğim Mustafa Çubuk ile samimi olduktan sonra yukarıda bahsettiğim üzere İstanbul ilinde karışmış olduğum gasp olayı ile ilgili dosya o dönem Yargıtay'da bulunuyordu. Haşim Kılıç'ın kızının yüksek yargıda hakim olduğunu öğrenmemden ötürü bu dosya ile ilgili Mustafa Çubuk ile görüştüm ve dosya içeriğini kendisine anlatarak bana yardımcı olup olamayacağını sorduğumda kendisi de bana yardımcı olacağını söyledi. Daha sonra Mustafa Çubuk ve eşi olan hakim olduğunu öğrendiğim ancak ismini bilmediğim bayan benim Yargıtay'daki işlerimi halledeceklerini ancak karşılığında benden 1 milyon TL para istediler. Ben de kabul ettim ve kendilerini sosyete pazarının olduğu yerdeki ofisime çağırdım. Onlar gelmeden önce ofise kamera yerleştirdim. Mustafa Çubuk ve hakim olarak bildiğim eşi ofise geldi. Ben kendilerine 1 milyon TL nakit parayı ofiste elden verdim. Verdiğime dair kamera görüntüsü aldım ve bu görüntüler bana ait olan iPhone 6S marka cep telefonunda bulunur. Bu olaya gasp büroda bulunan Hasan Başkomiser ve ismini hatırlayamadığım Çağdaş Marketlerin sahibi de şahittir. Gasp büroda görevli başkomiser veya komiser olduğunu bildiğim Hasan, Haşim Kılıç'ın damadı Mustafa Çubuk ile önceden tanışıyorlardı. İkisi sürekli Mustafa Çubuk'a ait olan Turan Güneş Bulvarı'nda bulunan Yıldız Kule isimli plazasında sürekli buluşurlardı. Bu Yıldız Kule'ye birazdan geleceğiz. Ben Mustafa Çubuk'un kiracısı olduğumdan dolayı kendisini hep orada bırakıyordum. Ayrıca Mustafa Çubuk'un ortağı olan Çağdaş Marketlerin sahibi olan ancak ismini bilmediğim şahıs da toplantılara katılıyordu. Ben sosyete pazarı işlettiğim AVM önünde tarihini hatırlayamadığım bir günde ismini hatırlayamadığım bir kişiyi silahla vurdum ve yaraladım. Bu konu ile ilgili Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava görüldü ve bana aranmam olmasına rağmen para cezası verildi. Bu olaydan sonra Mustafa Çubuk benim sosyete pazarından çıkmamı istedi. Sen burada çok mimlendin. Ben sana bir fırsat vereceğim. İkimiz için orayı boşaltman lazım dedi. Dolayısıyla detaylarını anlatıyor. Şimdi ne olmuş? Bir mafya mensubu Anayasa Mahkemesi başkanının damadı ve kızına bir polis ve bir iş adamının şahitliğinde ve gizli kameranın önünde 1 milyon lira teslim etmiş kendisinin gaspla ilgili dosyasının çözülmesi için. Ve bu görüntülerin bulunduğu telefonu da polise teslim etmiş. Yan tarafta size bu görüntüleri, bu telefonu polise teslim ettiğine dair tutanakları gösteriyorum. Şimdi top poliste. Bakalım bununla ilgili soruşturmayı açacaklar mı? Şimdi burada gördüğünüz gibi kirli ilişkiler var. Fakat bu kirli ilişkilerin derinliği ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatma davasına gidiyor. Çünkü Mustafa Çubuk buradaki kilit isim. Ne diyordu mafya mensubu? Mustafa Çubuk'a ait Yıldız Kule'ye kendisini bırakıyorum. Yıldız Kule dediği Ankara, Çankaya, Yıldız'da 26 katlı 50 bin metrekarelik bir iş merkezi arkadaşlar. Şimdi bu Yıldız Kule'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılmaması karşılığında nasıl Haşim Kılıç'ın damadına verildiğine ilişkin bilgilere gelelim. Sene 2008. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın damadı Mustafa Çubuk, Ankara Çankaya'da eski bir bina satın alıyor. Geçmişte sinema olarak kullanılmış, ondan sonra tadilat gerektiren eski küçük bir bina satın alıyor. Sonra sürpriz bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kapatma davası açıldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çok acil binaya ihtiyacı oluyor. O kadar acil ki Ankara Belediyesi'nin sahip olduğu arsalara bir bina inşa ettirmeye zaman dahi yok. Derhal bu binayı tedarik etmek istiyor Ankara Belediyesi. Ve Ankara Belediyesi gidiyor. Haşim Kılıç'ın damadı Mustafa Çubuk'a diyor ki, siz bu binayı bize verin, bu eski küçük binayı. Biz de size Ankara Çankaya Yıldız'da 6000 metrekare arsanın %70 hissesini verelim diyorlar. Mustafa Çubuk da bunu kabul ediyor ve takas gerçekleşiyor. 6000 metrekare arsayı aldı mı Mustafa Çubuk? Ondan sonra bu 6000 metrekare arsanın emsal değerleri bir değiştiriliyor. Bakın orada 4-5 katlı binalar var en fazla inşaatın yapıldığı dönem. Buraya 26 kat inşaat ruhsatı veriliyor. 6000 metrekare arsaya 51 bin metrekare kapalı alan inşaat izni veriliyor. Yani adam bir anda dolar milyoneri haline getiriliyor. Ve oraya bugün Yıldız Kule dediğimiz bina inşa ediliyor. Şimdi Yıldız Kule'nin fotoğraflarına ve özelliklerine bir gelelim. Yıldız Kule dediğimiz bina 109 ofis, 16 dükkan, 50 metrekareden 600 metrekareye kadar ofisler, tam Ankara'nın tepesinde süper bir Ankara manzarası olan 51 bin metrekare kapalı inşaat alanı verilmiş olan bir yer. Tabii bu da yetmiyor. Damada bir de Ankara'nın en gözde yerlerinden bir tanesi, yine belediye tarafından ıslah edildikten sonra Mamak Çöplüğü, bir yanda Çankaya'nın hemen sırtında rant alanına dönmüş alanda bir de bu Titanic AVM'de yer sahibi olma, Titanic AVM'nin sahibi olma hakkı veriliyor ve buradan dükkanları mafya kiralıyor. Şimdi gördünüz mü? Ne tesadüf ya. Tam kapatma davasının öncesinde Melih Gökçek bir anda bir takasın içine girmeye çalışıyor ve tutuyor bu eski binayı alıyor. Bu aciliyet de neymiş biliyor musunuz? Oraya ne açtı Melih Gökçek biliyor musunuz? Eğitim merkezi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi. O eğitim merkezinin içinde de hep kim çalışıyor biliyor musunuz? Kocası önemli kişiler olup kendileri Ankara Belediyesi'nde bankamatik memur yapılan kadınlar çalışıyor o binanın içerisinde genelde. Ve Melih Gökçek'in sevmeyip sürgün ettiği insanlar o binada oturuyorlar yani. Bir şey yaptıkları yok. Eğitim meğitim yok. Bunun için bu 6000 metrekare değerli araziyi takasa giriyor Melih Gökçek. Şimdi Allah rızası için elinizi vicdanınıza koyun. Haşim Kılıç parti kapatmalara karşıydı. Evet, ben de parti kapatılmasına karşıyım. Fakat partinin kapatılmasına karşıysan bunu ilkelerin nedeniyle yaparsın. Karşı tarafta İlker Başbuğ bulunabilir. Hiç önemli değil. İlkelerin gereği karşı oyunu verirsin. Fakat doğru şeyi yapmak için rüşvet alamazsın. Öyle damadının üzerinden yok işte ne yapayım ticari içimi içmiş de takas etmişler filan. Bunları külahıma anlat. Bunları külahıma anlat. Orada haramı yedi ya Haşim Kılıç. Ondan sonra devam eden süreçlerde Türkiye'nin çok kritik zamanlarında demokrasinin ve hukukun yanında duramadı. Hep kendisini düşündü. Bunlara birazdan geleceğiz. Fakat şimdi bir de o Serruh Kaleli kısmına gelmemiz lazım. Ahmet Necdet Sezer'in atadığı o üyenin nasıl bu tarafa geçip oyların bütün rengini değiştirdiği, İlker Başbuğ'dan tutun da o dönemin muhalif olan herkesi nasıl şok ettiği kısmına orada dönen ranta gelelim şimdi de. Serruh Kaleli'ye giden çanta Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde gözde iş adamı olan Namık Tanık üzerinden gitti. Şimdi şöyle zannetmeyin sadece Serruh Kaleli'ye filan. Anayasa Mahkemesi'nde bu çantalar çok dolaştı o dönem. Çok oldu bu iş yani. Ve Serruh Kaleli buradaki kilit konumdaki isimdi. Ve bu çantalar gittikten sonra Serruh Kaleli oyumu kapatılması yönünde kullanacağım dediği halde tam davanın görüldüğü gün bir anda yönünü değiştirdi ve Adalet ve Kalkınma Partisi kapatılmadı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Serruh Kaleli 2019 yılında emekli oldu. Emekli olduktan hemen sonra Ziraat Bankası'nın yönetim kurulu üyesi yapıldı. Yani ne yapıldı biliyor musunuz? Orada yat, ondan sonra tonla maaşı al. Yönetim kurulları böyledir, kamu bankalarının yönetim kurulları. Ve Serruh Kaleli, bakın düşünün, normalde nasıldır? Tayyip Erdoğan'la ondan sonra Ahmet Necdet Sezer birbirine düşman. Tayyip Erdoğan Ahmet Necdet Sezer'in atadığı her kişi kamudan tasfiye etti, değil mi? Ama parayı alabilen kişi olduğu zaman işte Serruh Kaleli, onun gibi o başka isimler, pek çok kritik noktadaki isimler, dışişleri bürokrasisindeki isimler pek çok lafa gelince Atatürkçülüğü filan, cumhuriyetçiliği hiç kimseye bırakmayan, mangalda kül bırakmayan adamların Atatürkçülüğü de cumhuriyetçiliği de yeşil banknotlarla dolu çantaları görene kadar arkadaşlar. Tayyip Erdoğan bunu çok iyi keşfetti. Ve Tayyip Erdoğan kritik dönemlerde işlerinin hepsini böyle çözdü. Bakın 17-25 Aralık operasyonu oldu ya. Ondan sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda bir seçim vardı. O seçimde Tayyip Erdoğanlar bir platform kurdular. Yargıda Birlik Platformu ve AKP ve MHP'lilerden oluşan üyeler belirlediler. Ve bütün yargıyı o seçimlerde her büyük çoğunluk bunlara oy verdi. ve yargının rengi tamamen değişti. 17-25 Aralık soruşturmaları kapatıldı ve bugün yargı herkesi giyotinle biçiyor ya böyle. Her türlü rüşvet, mafya filan bunların hepsi oluyor ya yargıda. İşte o tarihten sonra oldu. Peki Tayyip Erdoğan bu seçimleri nasıl kazandı? İşte o dönen çantalarla kazandı. O seçimlerde oy kullanan hakimlere, savcılara çantalar, eğer bize oy verirseniz maaşınıza astronomik zam yapacağız dedi. Hakikaten de yaptı biliyor musunuz? İşte böyle sattılar. Böyle sattılar ve ülke bu noktaya kadar geldi. Serhuk Haleli de bunun tipik figürlerinden bir tanesidir. Emekli olur olmaz Ziraat Bankası'nın yönetim kuruluna atandı. Çantalara ekstra olarak. Hatta ne oldu biliyor musunuz? O çok milliyetçi ayrıyeten oğluna Kutay ismini vermiş. Kutay Kaleli Adalet ve Kalkınma Partisi'ne milletvekili adayı oldu biliyor musunuz? Aday adayı oldu daha doğrusu. Sonra tabii millet ulan bu nasıl iş falan deyince ondan sonra çark ettiler hop adaylığını geri çekti. Fakat şu an Enerji Bakanlığı falan çok güzel kıyak işleri devam ediyor. Kaleli Beyefendinin AKP döneminde işleri tıkır tıkır yürüyor. Ya vicdani kanaatinle dersin ki ya parti kapatmaya karşıyım. Ya da vicdani kanaatinle AKP'nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğuna kanaat getiriyorsan bu yönde oy verirsin. Ama ne oldu? O üyelerin bir kısmı İlker Başbuğ, askerci oldukları için, İlker Başbuğ'dan korktukları için ya da o ideolojik olarak o cephede oldukları için öyle oy verdiler. Diğer taraftakiler de çantalarla böyle oy verdiler. Görüyor musunuz? Anayasa Mahkemesi'nden bahsediyoruz ha. İşte işler orada böylesine pis, leş hale gelince ondan sonra ilk derece mahkemelerinde kararların 50 bin dolara, 100 bin dolara, 100 bin liraya falan çıkmasından şikayet edemezsiniz artık. Hani siz sokakta polisle falan pişmeyken başınız belaya girince her türlü zulmü görüyorsunuz ya. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde öyle olunca aşağıda da öyle zulüm olur. Yani bu iş böyledir. Bu işin kuralı. Balık baştan kokar. Şimdi gelelim Haşim Kılıç'la ilgili birkaç tane söyleyeceğim laf var. Haşim Kılıç 10 Şubat 2015'te emekli oldu. Ve Haşim Kılıç'a baktığımızda çok kritik kararlarda demokrasinin ve hukukun yanında durmak yerine kendi şahsi ikbalini oynadığını görüyoruz. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonundan sonraki duruşundan tutun da başka meselelere kadar. Mesela Doğu Perinçeklerin, Veli Küçüklerin tahliye edilmesindeki oynadığı rol. Bunu duruşundan, hukuki duruşundan dolayı yaptığını mı zannediyorsunuz? Hayır. Haşim Kılıç'a Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz verilmişti. Kim tarafından? Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Şimdi bu adaylıkla oltaya getirilen iki tane sazan vardır. Birisi Deniz Baykal, birisi Haşim Kılıç. Deniz Baykal'ı oltaya getiren kimdi biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan siyasi yasaklıydı ya hatırlıyor musunuz? 2001-2002 yılında. Ondan sonra siyasi yasağının kaldırılması için bir oylama yapıldı filan. Ve Deniz Baykal burada destek verdi kendisine. Orada Deniz Baykal ve Tayyip Erdoğan neyin pazarlığını yaptılar? 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde seni mecliste destekleyeceğiz ve sen Cumhurbaşkanı olacaksın diye destekledi Deniz Baykal bunu. Fakat 2007 yılı geldiğinde Tayyip Erdoğan Deniz Baykal'ı sattı. O dönem hatırlayın Deniz Baykal ondan sonra korkunç bir muhalefete başladı filan. Sonra tekrar bir meclis başkanlığı süreci geldi. Bir daha aynı oltaya attı Tayyip Erdoğan Deniz Baykal'a bir daha oltaya düştü. Şimdi aynı şekilde de Haşim Kılıç Doğu Perinçekleri, Veli Küçükleri filan serbest bıraktırdı. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kararı çerçevesinde. Sonra Cumhurbaşkanı adayı olacaktı 2014'te. Fakat o kadar hazırlanmıştı ki biliyor musunuz? Böyle kıyafetlerini filan bile her şeye hazırlanmıştı. Yakın çevresine filan bugün beni CHP adayı olarak açıklayacak filan diyordu. Neyin üzerine binecek? Ya ben işte bu Ergenekon sanıklarını serbest bıraktırdım. Bununla CHP'den oy alacağını düşünüyordu mesela. Ve CHP de oy olarak onu bildirince AKP tabanından da muhafazakar olduğu için Özal döneminde atandığı için oy alacak sözde ve Cumhurbaşkanı olacak. Fakat CHP onu değil Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday gösterdi. CHP de onu bir güzel sattı mı? Sattı. Sonra Haşim Kılıç'ın geriye ne kaldı? Elinde geriye hiçbir şey kalmadı. Ve 2015 yılında yaş haddinden emekli oldu. Şimdi Haşim Kılıç geriye dönüp hayatına bak. Kritik noktalarda demokrasinin yanında Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak durmadın. ve Türkiye'nin bugün bu hale gelmesinin baş müsebbiplerinden bir tanesisin. Damadın üzerinden tonla haram para ele geçirdin. Şimdi o torunların o haram parayla karınlarını doyursunlar, onlardan da bir hayır göremezsin. Eline ne kaldı Haşim Kılıç biliyor musun? Çöplük. Özal mezarından kalksa seni atadığına 1.000 pişman olduğunu suratına söyler. Tamamen çöp olmuş bir hayat. Nihayetinde şimdi sessiz bir kenarda otursan da bu gerçekler bugün bu videoda anlatıldığı gibi tarih boyunca anlatılacak. Senin ilkelerin nedeniyle karar vermediğin, kimi zaman para için, kimi zaman ikbal beklentisiyle kararlar verdiğin, bu kararların bazen o tarafa, bazen bu tarafa doğru döndüğü bir adamsın. Anayasa Mahkemesi üyeliğinde ve Anayasa Mahkemesi başkanlığında ilkeli bir duruş gösterseydin, sonuç ne olursa olsun tarihe çok farklı biçimde geçerdin. Türkiye'de böyle bürokratlar var. Tarihe çok farklı biçimlerde geçen. Öyle üst düzey bürokratlar olmasına gerek yok. Hatırlıyor musunuz Memur Teoman'ı? Dürüst bir Memur Teoman, şu an insanlar sokakta bile görseler tanımazlar. Fakat Memur Teoman tarihe bu rolüyle geçti mi? Geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin pek çok dürüst memuru görevlerinin hakkını yerine getirdikleri için şu an zindanlardalar mı? Zindanlardalar. Ama bunlar önemli değil. Tarihin akışı içerisinde devranlar döner, dün hain olanlar, dün kahraman olanlar filan roller çok değişir Türkiye'de. Ama değişmeyen bir rol var. Kendilerini satanların hikayesi hiçbir zaman değişmeyecek. Tayyip Erdoğan'ın hırsız olduğu hiçbir zaman değişmeyecek. Haşim Kılıç senin de damadın üzerinden o 26 katlı haram binanın sahibi olduğun gerçeği hiçbir zaman değişmeyecek. Ve Türkiye'de kendilerini satmayanlar var. Bu kendilerini satmayanlar sürgün edilirler, doğru düzgün pozisyonlara getirilmezler, mobbing görürler, ondan sonra atıl bir köşeye atılırlar, zindanlara atılırlar, Türkiye'den ayrılmak zorunda kalırlar ama çocuklarına bırakacak şerefli bir hikayeleri vardır. Haşim Kılıç, merak ediyorum. Sen ve ailen kamuoyunun önüne çıkıp bu serveti nasıl edindiğinizi açık biçimde izah edebilecek insanlar mısınız? Değilsiniz. Çocuğa anlatsan şu Yıldız Kule hikayesini, çocuk der ki hadi oradan lan der. Sizin anlattığınız versiyonuna. Çünkü gerçek versiyonu bu ve gerçek versiyonunda haram var, talan var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılma davasının hap gibi hikayesiydi bu. Ve bir mafya mensubunun Kasım 2023'te verdiği ifade, bakın gerçeklerin er geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. Kasım 2023'te zindanda tutuklu bir adam verdiği ifade bizi hangi gerçeklere doğru götürdü? Eninde sonunda her anlatılan yalan hikayenin gerçeği ortaya çıkacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.